Türk İdare Tarihi Blok 36. 1898 askeri tıbbiyesinde üzerine yeminler içilen metnin 20 yıl içinde düşürülen durumu, aynı zamanda miras alınan ve sürdürülen siyasi kültürün de yansımasıydı. Anayasa maddelerinin peşi sıra değiştirilmesi, 1908 Temmuz'unun iyimserliğinden hızlı bir şekilde uzaklaşılmasına yol açmıştı. 1918'deki düzenlemeyle de meşrutiyet artık şilen bitmişti. Meşrutiyet hükümetleri ve Osmanlı bürokrasisi Kamil Paşa hükümeti, anayasayı yürürlüğe koyan ancak üyeleri padişah tasarrufuyla belirlenen Sait Paşa kabinesinin iki haftayı doldurmadan el çektirilmesi üzerine Ağustos'un 4'ünde ittihatçıların desteğiyle Kamil Paşa hükümetini kurmuştur. 13 Şubat'a kadar görevini sürdürecek olan kabine, önemli bürokratik reformlara girişecekti. Öncelikle hürriyetin ilanıyla gayri resmi şekilde başlayan memur çıkarmaları, hükümetin kontrolü altına girmiş ve bu kapsamda Abdülhamid merkezli teşkilat yeni baştan düzenlenmeye başlamıştır. Orman ve maden, efkaf, defter-i hakani ve ticaret naşa mezaretlerinde kadro tenzilatları çok süratli şekilde işletilirken, önceki dönem personelini denetim altında tutan saray aygıtı, memurin-i mülkiye komisyonu feshedilerek yerine dahili nezaretinde sicil-i ahval komisyonu kurulmuştu. Uygulama bir bakıma önceki modele dönüş gibi algılanmış. Ayrıca valileri görev ve maaşlarına göre 3 sınıf halinde belirleyen reformla taşrayla ilgili konuların tek adresinin dahili nezareti olacağının altı çizilmişti. Nezaret muhasebecilerinin maliye nezaretine çekilmesi, teçhizat askeriye nezaretinin kaldırılması, rüsumat gümrükler müdürlüğü personelinin neredeyse toplam 10 bin kişiye düşen memur sayısı Amerika Birleşik Devletleri 864.740-113 Almanya 714.860-126 Fransa 700.176 Rusya 575.962 Avusturya Macaristan 569.685-125 İtalya 444.061-136 İngiltere 305.530-73 Osmanlı Devleti 220.917-105 Belçika 134.366-200 İsveç 67.286-131 İsviçre 46.475-140 Danimarka 33.449-136 Norveç 25.200-112-7 Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 Yönetim yapısı 161 Tablo 7.1 1889-1901 İstatistiklerine göre sivil ve asker memur sayısı Tural 2009 92 yarıya çekilmesi, maliye nezareti başta olmak üzere naşa ve rüsumat idarelerine yabancı uzman, müşavir getirilmesi, yeni dönemde arkasında ısrarla durulacak olan mali merkezileşmenin habercisiydi. Yabancı uzmanlar hem ihtiyacın hem de reformların samimiyeti konusunda batılılara gösterilen teminatın işaretiydi. Batılıların güveninin kazanılması, her şeyden önce borç temininin garanti altına alınması bakımından hayatiydi. Hükümet reformları gerçekleştirmek ve memur maaşlarını ödemek için bu kaynağa işbaşı yaptığı ayın sonunda başvurdu. Ancak kaynakları ne yetersizliği maaş ödemelerini sadece birkaç ay düzenli kılmış. 1909 Şubat'ında zorunlu kesintilere dönülmüştü. Tasarruf tedbirleri 3. Selim'den beri karşılaşılan ancak mevcut rejime yönelik öfkeyi artırmak bir yana hiçbir semeresi olmayan bir yöntemdi. Hükümet bunun bilincinde olarak ziraat ve baytar birimlerini gözden geçirirken maden nizamnamesini yeniden düzenlemişti. Önceki dönemin simge yasalarından tekaül ve terakki kararnamesini sil baştan hazırlamaya karar veren kabine, başlattığı nüfus sayımıyla gelir rezervlerinin dökümüne ulaşmak istemişti. Yapısal reformlar nedeniyle hükümet, kısa sürede kendisini destekleyen çevreleri dahi kaybetmiştir. Kamil Paşa'nın ittihatçıları kabineye alması dahi sempati yaratmamıştı. Önce Bulgaristan ardından da Girit'in bağımsızlık bildirileri, öfkenin farklı boyutlara tırmanmasına neden olmuş ve sonunda sadrazam aleyhine verilen gen soruyla parlamento, hükümeti düşürmüştür. 13 Şubat 1909 Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti. 14 Şubat'ta sadaret mührü emanet edilen Hilmi Paşa ne ittihatçılara ne de kamuoyuna yabancı bir isimdi. Makedonya'daki karışıklıklar üzerine 1902'de kurulan Vilayet-i Selase, Selanik, Kosova ve Manastır Umum Müfettişliğine getirilen Paşa buradaki 6 yıllık mesaisi sırasında ittihatçı faaliyetlere karışmamış. Bunun meyvelerini önce Kamil Paşa hükümetine Dahiliye Nazırı ardından da sadrazam olarak toplamıştır. Hilmi Paşa'nın yaklaşık bir yıllık sadaretine bakıldığında ertesi ay atlatacağı 31 Mart buhranı dışında olağan dışı bir gelişme görülmemiştir. Kamil Paşa tarafından başlatılan şinansal kontrolü maliyede toplama politikası tüm hızıyla devam ettirilmişti. Örneğin önceki yıl umum müfettişliğini yaptığı bölgede görev alan Islahat-ı Maliye Komisyonu hürriyetin ilanıyla feshedilince barındırdığı yabancı uzmanlar maliye nezaretinin çeşitli birimlerine kaydırılmıştı. Rüsumat idaresinin maliyeye bağlanmasıyla kaydedilen gelir artışı İngiliz Büyükelçilik raporlarına yansıyacak ölçüde barizdi. Posta ve telgraf ile efkaf nezaretleri gibi para dolaşımı ve ihale yatırımlarının çok olduğu nezaretlerin maliyeye bağlanmasıyla neredeyse kurumsal anlamda merkezileşme tamamlanmıştı. Yayınlanan maliye müfettişleri nizamnamesi ve başına getirilen Fransız uzmanlar devletin tüm birimleri sıkı bir mali disiplin içine çekilirken üst üste yayınlanan tasarruf tedbirleriyle abartılı unvan ve resmi kıyafetlere veda edilmişti. Ancak bunlar, yatırımlarla desteklenmediği müddetçe karşılığı çok uzun sürede görülebilecek önlemlerdi. Paşa'nın sadaret mührünü eline aldığı ay, memur ve mazur maaşlarında zorunlu indirimlere gitmesinin ertesi ay sistemi tehlikeye düşürecek ayaklanmada hiçbir payının olmadığını söylemek kolay değildir. Sadaret başta olmak üzere devletin tüm kurumlarındaki kadro tasfiyeleri, temsikat ve maaş ödemelerindeki sorunlar, hürriyet coşkusunu öfkeye dönüştürmekteydi. İttihatçıların 31 Mart olayından sonra güvenlik önlemlerine daha çok ağırlık vermesi manidardır. Abdülhamid rejimince kurulan zaptiye nezaretini kaldırılarak yerine mülkiye ve hukuk mezunu personelle donatılan Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü kurulmuş. Diğer yanda taşraya daha kolay nüfuz edebilmek için dahili nezaretinde bir teftiş birimi oluşturmuştur. Gelişmeler sonucunda asırlık kapı 162 Türk İdare Tarihi Kahyalığı birimi dağıtılmış. Özellikle uzak vilayet valilerinin maaşları artırılarak en azından bu beldeler ekonomik anlamda cazip hale getirilmeye çalışılmıştı. 31 Mart ile mevcut rejimin, dolayısıyla ittihatçıların ne kadar kırılgan olduğu görülmüştü. Güvenlik güçlerinin takviye edilmesinin yanı sıra cemiyet, nezaretlerde de kontrolü ele almak istemiş ve Baba Ali'nin Mart performansından memnun olmadığını açık bir şekilde göstermişti. Bu amaçla meclis tarafından reddedilecek her nazıra bir ittihatçı yardımcı müşavir verilmesi yasa tasarısına imza atmıştır. Ancak oylamadan meclis çoğunluğunun kaybolduğunu gören ittihatçılar sistemi yeniden kurgulamaya karar vermişler ve bu amaçla da önce Hilmi Paşa'nın görevden istifa etmesini sağlamışlardı. Gönüllerindeki isim, mülkiyeden hocaları, hürriyetin ilanı sonrasında kısa sürelerle dahiliye ve marif nazırlıklarında bulunan Roma Büyükelçisi Hakkı Bey'dir. Hakkı Paşa hükümeti, Hakkı Paşa kabinesini kurarken meşrutiyet 1,5 yılını doldurmak üzereydi. Büyük bir şevkle başlanan reform programları, önceki yüzyıldan yadigar siyasi ve mali sorunlarla sekteye uğrarken, sadece içerideki değil komşularla girişilecek savaşlar imparatorluğun kaderini belirleyecekti. Hakkı Paşa'nın meclis baskısına rağmen bütçe hazırlayamayışı ve geçici bütçelerle sadaretini tamamlaması böylesi bir açmaz ne sonucuydu? Ülke gelirleri 26 milyon olmasına karşı sadece Harbiye ve Bahriye Nezaretinin bu pastadaki payı 14 milyon liraydı. Hilmi Paşa kabinesinde olduğu gibi Hakkı Paşa da ilgisini özellikle iç güvenlik konularına hasretmiş. Bu amaçla jandarma reformuna mesai ve kaynak ayırmaya çalışmıştı. Gerek çeteler gerekse kiliseler kanunu özellikle Balkanlardaki tansiyonu düşürmek amacıyla çıkarılmış yasalar olmasına karşı ne Arnavutluk ne de Yemen'deki büyük çaplı başkaldırılara mani olunamamıştı. Hakkı Paşa programıyla ülkeye adalet ve ihsan getireceğini müjdelemişti. Bu amaçla Kamil Paşa'dan biri sorun olan memur tasfiyelerini kanun çatısı altına almış ve mağdurlara devlet kapısını tekrar aralamıştı. Meclis tarafından sürekli hatırlatılan teşkilat kanunu ise türlü mazeretlerle geçiştirilmişti. Bir diğer keşlik memurlar kanununda sergilenmiş ve sayısız memur dilekçesi, toplantı ve yazısına karşı hükümet, genel bir memurlar yasasıyla elini bağlamak istememiştir. Ülkenin adım adım Balkan savaşlarına sürüklendiği günlerde ittihatçılar partizan tutumlarıyla tüm toplumu siyasi kamplaşmanın kucağına atmıştır. İtilafçı-ittihatçı çekişmesinden toplumun hiçbir kesimi kendisini kurtaramamış, memurlar da bu anaforun içerisine hızlı bir şekilde çekilmiştir. Her ne kadar Hakkı Paşa kabinesi memurlara parti yasağı, siyasi yazılar yazma tedbirleri getirmişlerse de partizanlık kalem odalarına kadar inmiştir. Uluslararası politikada yaşanan sıcak gelişmeler karşısında memurlar dahi seferberlik durumuna geçirilmiş, hükümetin süreci kontrol etmekte zorlanması ve ortaya çıkan güvensizlik nedeniyle öncekilerde görülmeyen şeklinde hükümet hakkında tam 15 gen soru verilmişti. 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 163 resim 7.4 Hakkı Paşa tören üniformasıyla vergi hadlerindeki yükselme, demiryolu ve bayındırlık harcamalarındaki artış, önceki 1,5 yılda kaydedilen reformların bir getirisi olarak görülebilir. Ancak imparatorluğun Afrika'daki son parçasında patlayan savaş ve hükümetin aciz içinde görevden çekilmesi, reformların değil devamını, ihtimalini dahi uzun bir süre ortadan kaldıracaktır. Said Paşa hükümeti. Said Paşa, 30 Eylül 1911'de saraya davet edildiğinde Abdülhamid dönemindekilerle beraber 8. hükümetini kurmakla görevlendirilmişti. Özellikle ittihatçıların siyaset üzerinde artan etkisi ve patlayan Trablusgarp savaş, kabine üyesi bulmayı zorlaştırsa da Paşa eylem hükümetini kurmuştur. Paşa'nın okuduğu programla aynı zamanda 3 yılın muhasebesini yapmıştır. Kabinesinin hareket serbestisine sahip olduğunu söylemesiyle ittihatçı etkiden azade olduğunu ima etmiş, vergi ve gümrük resimlerine zam yaparak bütçeye denge getireceğini söylemişti. Önceki hükümet tarafında çıkarılan ve mali merkezileşmenin en önemli adımı olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun kazanımlarına dikkat çeken Paşa, maliye müfettişleri nizamnamesinde yapılacak düzenlemeler sayesinde de devlet kurumlarının daha etkin bir şekilde denetim altına alınacağı vaadinde bulunmuştu. Nizamiye mahkemelerindeki uzun dava sürelerinin kısaltılması, medrese müfredatlarının modernleştirilmesi programda yer alan diğer hedeflerdi. Programın okunduğu günlerde basın, yabancı uzmanların faaliyetlerini sorgulamaya açmış ve askeriye bir tarafa bırakılacak olursa sivil bürokraside bu kişilerden fayda alınamadığı tespitinde bulunmuştu. Osmanlı kurumlarında yabancı uzmanların ne görevlendirilmesine ilk defa önceki yüzyılda başlanmış. Comte de Bonneval ile açılan kapıdan pek çok Avrupalı bürokrat girmişti. Basın ve bütçe görüşmelerinde bazı mebuslar özellikle adliye nezaretinde görevlendirilen Kont Ostrorog'un planlarından ve başarısızlığından dem vurarak artık bu stratejinin yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Sait Paşa büyük umutlarla görkemli planlarını kamuoyuyla paylaşmışsa da yaklaşık 10 aylık iktidarında bunları hayata geçirecek imkanı bulamamıştır. Bir yandan Trablusgarp ve Balkanlardaki çatışmaların derinleşmesi, diğer yanda ülke içinde iki defa seçime gidilmesi reformlar için ne kaynak ne de zaman bırakmıştır. İttihatçılarla muhalifleri, itilafçılar arasındaki çekişmenin her geçen gün artmasıyla hükümetin iş yapabilme kapasitesi azalmıştır. Örneğin askeri siyasetten uzaklaştırmak için hazırlanan kanun tasarısı, söz konusu dinamikler çerçevesinde parlamentodan geçirilememiş ve bunun sonucunda Sait Paşa ve İttihatçılar 1912 Temmuz'unda bir askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştır. 1913 Ocak ayında İttihatçıların iktidarı ele geçirip parlamentoyu tekrar açacakları tarihe kadar Babı Ali, Gazi Ahmet ve Kamil Paşa hükümetlerine ev sahipliği yapmıştır. Her iki kabine özellikle Balkan savaşlarındaki bozgunlarla itibarını yitirirken iç politikada İttihatçılara karşı yürüttükleri yok etme kampanyalarıyla mevcut gerginliğin artmasına neden olmuşlardı. Memurlardan alınan İttihatçı olmadıklarına dair beyanlar ve nazırdan kaymakama kadar tüm memur atamalarına itilafçı siyasilerin karışması Rumeli'nin kaybıyla beraber giden gelişmelerdi. 23 Ocak'ta İttihatçılar Babı Ali'yi ele geçirdiklerinde önlerinde Balkanları kaybetmiş ve bürokratik mekanizması kendi katkılarıyla felç geçirmiş bir enkaz duruyordu. Mahmut Şevket Paşa hükümeti, 31 Mart olayları sırasında Hareket Ordusu Umum Kumandanı ve Meşrutiyet hükümetlerinde Harbiye Nazırı olarak görevler 164 Türk idare tarihi alan Şevket Paşa, ilk İttihatçı kabinenin sadrazamı olmuştur. 24 Ocak 1913, 4 yıl boyunca hükümetleri perde arkasından yönlendiren, kabineye en çok 2-3 üye sokan cemiyet, 1912 yılında edindiği acı tecrübelerin ışığında artık doğrudan hükümetinin ele almıştır. Şevket Paşa'nın katledileceği 12 Haziran tarihine kadar geçen kısa sürede Yanya, Edirne ve İşkodra savunmalarının çökmesiyle Londra'da yürütülen başarısız diplomatik süreç döneme damgasını vurmuştur. Bu kısa sürede dahi Paşa, pek çok reform planına imza atmıştı. Bu kapsamda Doğu Anadolu'ya bir tetkik heyetinin gönderilmesi, Suriye Umum Müfettişliğinin kurulması, Arap coğrafyasında kamu alanında Arapçanın serbest bırakılması, uzak vilayetlerde yerel milis ordu kurma çabalarına girişilmesi ve önceki hükümetlerin vaatleri arasında bulunan memurun kanunu için bir komisyonun oluşturulması göze çarpan başlıklardır. Balkan Savaşı ile özellikle artan asayiş problemi bekçilerin silahlandırılmasıyla giderilmeye çalışılmış, sürf hakimleri yasası ile özellikle taşradaki adli sorunlara daha çabuk müdahale edilmesinin zemini yaratılmıştır. Bunlar arasında belki de özellikle vurgulanması gereken yasa, Meşrutiyet Parlamentosu'ndan beri sürekli üzerinde konuşulan vilayet kanununun bu dönemde ilan edilmesidir. 26 Mart 1913, Türk İdare Tarihi, 36 No'lu bloğun sonu.